Ayrım 15, sayfa 153. Ultimatum. Anders de la Motte. 14. bölüm. Jesper Stenberg ağır kol saatine baktı. Çarşamba öğle yemeği vakti. 1 dakika 50 saniye içinde saat 12 olacak ve John Thorning restoranın kapısından içeri girecekti. John dakiklik konusunda takıntılıydı ve tam vaktinde gelmek konusunda neredeyse benzersiz bir yeteneğe sahipti. Asla erken ya da geç gelmezdi, tam zamanında gelirdi. Restoran yenilenmişti. Bu dönem hafif mobilyalar ve açık renk ahşap revaçtaydı. Ama görkemli eski merdiven hala yerindeydi. Stenberg bakışlarıyla merdiveni bir üst kata doğru takip etti. Bir an için heyecanla ürperir gibi oldu ki John Thorning'in kapıdaki şef garsonla arkadaşça konuşma sesini duyar duymaz bu his kayboldu. Stenberg ifadesini hemen düzeltti. Bu buluşmayı uzun zamandır erteliyordu. Ama eski akıl hocasından daha fazla kaçamazdı. Özellikle Wallin bariz bir şekilde John'la samimiyeti ilerletirken. Dinle, gülümse ve hiçbir şey vaat etme. Tıpkı Carolina'nın boş yere kendisine söylediği gibi.
Jesper, nihayet seni görmek ne güzel. Ailen nasıl? Carolina iyi durumda olsa gerek. Duydum ki bu yaz Vatten Gölü çevresindeki bisiklet yarışına ve Vanspro yüzme yarışına katılmak üzere kaydolmuş. Leading Girl'de zaten birkaç defa yer aldı değil mi? Neredeyse İsveç klasiklerinin dördünü de yaptı.
Stenberg gülümsedi ve John Thorning'in uzattığı eli sıkarken doğru yerlerde nazikçe mırıldandı. Thorning'in el sıkışı her zamanki gibi sıkı ve kuruydu. Birlikte masaya oturdular.
Ve bakıyorum güvenlik polisi de yanında.
John kapının kenarında oturan Becker'ı şaşırmış bir ifadeyle işaret etti. Onlar olmazsa olmaz ne yazık ki. Stenberg özür diler gibi gülümsedi. Önceki gün fark ettiği üzere John artık geçen kışa kıyasla çok daha parlak görünüyordu. Sophie'nin ölümü sonrası kaybettiği kiloları geri almıştı ve sağlıklı görünmesine yardımcı olan bir güneş yanığı vardı. Hem sesi hem de gözleri eski keskinliklerine dönmüşlerdi. John etraflarındaki görkemi işaret etti.
Şirketin ilk Noel partisinden beri buraya geldiğimi sanmıyorum. Ne kadar oldu, 4 sene mi?
3 dedi Stenberg, tadilat için kapatılmıştı. Sahipleri de değişti.
Ah tamam, demek o yüzden hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Ama partinin çok iyi geçtiğini unutmadım. Bir caz grubu kiralamıştık diye kalmış aklımda.
Evet diye düşündü Stenberg eski akıl hocasına gülümserken ve sen karımla foxtrot dansı ederken senin manyak kızın yukarıdaki tuvaletlerden birinde bana oral seks yapıyordu. Sophie böylesi sapkın oyunlardan hoşlanırdı ama bunlar o zamandı. Artık Thorning ailesinin kuklası değilim.
O zamanlar her şey pek çok açıdan daha kolaydı değil mi Jesper?
Stenberg cevap vermedi, yalnızca maden suyundan bir yudum aldı. Daha sert bir şey tercih ederdi ama Adalet Bakanı'nın haftanın sıradan bir günü öğle yemeği vakti alkol içerken görülmesi uygun olmazdı. Sophie ve Noel partisini düşünmek penisini kaldırır gibi olmuştu ve kendini sakinleştirmek için maden suyunu ağır ağır içti.
Ama şimdi onları düşünmeyelim dedi John Thorning. Geçmiş geçmişte kaldı. Sana söylemek istediğim şey buydu. Kuşkusuz fark etmişsindir. Geçen kış oldukça zorlu bir dönemden geçtim. İnsanın çocuğunu kaybetmesi.
John ellerini uzattı ama şimdi geri döndüm. Her şey eskisi gibi olacak.
Hem şirket hem de Barolar Birliği için. Yavaşlamaya niyetim yok. Hele ki şimdi beraber bir sürü şey başarabilme fırsatını ele geçirmişken.
Stenberg gülümsemeye devam ettiğinden emin oldu. İçten içe John'un kendisine emekli olacağını ve hayatının geri kalanını Mallorca'da golf oynayarak geçireceğini söylemesini, Sophie'nin ölümünün bir şekilde bu yaşlı piç kurusuna durma vaktinin geldiğini hatırlattığını ummuştu. Ancak önceki gün tesadüf eseri karşılaşmışlarken John'un gözlerine baktığında bunun boş bir hayal olduğundan şüphelenmeye başlamıştı. Ve şimdi şüpheye bile yer kalmamıştı. Şimdi beraber bir sürü şey başarabilme fırsatını ele geçirmişken, Bu duymayı en az istediği şeylerin bir özetiydi.
Daha iyi hissetmene çok sevindim. Margareta ve sen çok zor günler geçirdiniz. Carolina ve ben hep sizi düşündük.
Stenberg duraksadı, sonra sesindeki yakınlık seviyesini birazcık kısıp keskinliğe açtı.
Doğal olarak fikirlerini duymak isterim. Seni her zaman akıl hocam olarak görmüşümdür.
Stenberg'in sesi istemsiz olarak kısıldı. Belki de konsantrasyonunu kaybetmesine sebep olan şey zihninde salınan Sophie'nin hayaliydi. John onun tereddüdünü istismar etmekte gecikmedi.
Harika, seninle masaya yatırmak istediğim sayısız şey var. Örneğin Eva Svensk'in atanışı. Çok talihsiz bir karar bence. Daha sadık bir emniyet müdürüne, emir verdiğinde sağa sola bakınmayacak birisine ihtiyacım var. Oscar Wallin harika bir adayım olurdu. Neden onu düşünmedin?
Eh diye düşündü Stenberg. Başlangıç olarak Wallin'in patronuna şantaj yapmaktan çekinmeyen, güvenilmez, küçük bir sosyopat olmasından ötürü. Oscar listemdeydi, ancak göz önünde bulundurulması gereken pek çok etmen vardı.
Karin'le Muan ve onun parti grubuyla ittifak kurmak istediğin herhalde bunu kayınpederin önerdi. Gelecekte işine yarayacağını söyledi.
John Torning başını iki yana salladı. Korkarım Carl Eric yanılıyor. Geri çekilip sis dağılana kadar beklemeliydin.
Zirveye giden kısa yolları hayal etmek yerine önündeki işlere odaklanmalıydın. Yapılacak çok iş var daha. Scarpa'ya ve geçen geceki restoran saldırısına bir bak. Ölen polis memurları, çete savaşları, şehrin orta yerinde keskin nişancılar. Odağın şu anda bunlarda olmalı Jesper. En çok faydayı burada gösterebilirsin.
John Torning beyaz masa örtüsünden öne doğru uzandı.
Ayrıca Carina Le Moine tahta giden basamaklarda oturmakla mutlu olacak bir kralcı değil. Kendi planları var. Ve başbakanın ne düşündüğünü de kimse gerçekten bilmiyor. Emin olabileceğin tek şey olayları çok dikkatli takip ettiği, uygun zamanı beklediği.
Garson başlangıçları getirdi ve konuşma kısa bir süreliğine kesildi. Stenberg fırsattan istifade kendini toparladı. Tüm bunlardan 60 yaşın üstünde birisinden tavsiye almaktan kaçabileceğini ummuştu.
Ancak John Torning henüz bitirmemişti. Daha büyük bir oyundaki piyona dönüşüyorsun. Hazır olmadığın bir oyun. En azından şimdilik. İyi kılavuzların olmazsa nihayetinde köşeye sıkışırsın. Tüm iyi fikirlerin sonuçsuz kalır ya da daha bile kötüsü başka birinin başarısı sayılır. Adalet sisteminin büyük reformcusu olacağına sıradan bir parantez olma tehliken var.
Stenberg bir şey söylemek üzereydi ki kendine engel oldu. Onu en çok sinir eden John Torning'in söyledikleri değil, söyleyiş şekliydi.
John'un bazen tecrübesiz savcı ve avukatlara karşı kullandığı üstten bakan "Sen ne yaptığını bilmiyorsun" tonu.
Stenberg şirkete ilk katıldığında kendisi de buna maruz kalmıştı. Ama o zamandan bu zamana köprünün altından çok sular akmıştı ve o artık ülkenin adalet bakanıydı.
John Thorne'ye cehenneme kadar yolu olduğunu söylemeyi gerçekten düşündü. Ondan yalnızca faydalandığını söylemeyi. Büyük avukatın itaatkar çırağı rolünü oynadığı günlerinin artık geride kaldığını ve yaşlı geveze ne derse desin kendisinin hali hazırda başbakanın vekili ve halefi olduğunu söylemeyi.
Artık oyunun kurallarını kendisinin koyduğunu göstermenin zamanı gelmişti. O kadar sakin bir şekilde "Ne öneriyorsun John?" dedi ki kendisi bir de şaşırdı.
"Beni sırdaşın yapmanı, deneme tahtası olarak kullanmanı, uygulamaya koymadan önce bütün yeni fikirlerini önce benimle denemeni."
Stenberg ağır ağır başını aşağı yukarı salladı. Sophie çırılçıplak gözünün önündeydi. Stenberg'in ellerini boğazına götürüp tam boşalmak üzereyken sıkmasını isteyişi ve yalvarsa yakarsa bile işi bitmeden bırakmaması.
"Ya bu nazik teklifini geri çevirirsem?"
Torning hafifçe ürperdi. Gülüşündeki zaferden emin eda kayboldu. Belli belirsiz etkilenmiş bir havaya büründü.
Jesper, o zaman açık konuşalım. Seni keşfeden, gelecek vaat eden genç bir avukattan ülkenin adalet bakanına çeviren bendim. Yolu kayınpederin açtı, bunu kabul ederim. Fakat farkı yaratan benim desteğim ve çevremdi. Başbakan emin değildi. O Karina Lemuan'a yakındı. Ama onu ikna ettim, en iyi seçeneğin sen olduğuna ikna ettim. John Thornick işaret parmağını masaya hafifçe vurdu. Bana sırtını dönmen akıllıca olmaz. Anketler iyi değil ve böyle bir zamanda partinin eski müttefiklerini kaybetmesi pahalıya patlar. Başbakanın sana vaat ettiği şey ne olursa olsun, o ve partisi sana olan desteğimin azaldığını görünce tekrar düşünmek zorunda. Ne senin ne de kayınpederinin bu konuda yapabilecek fazla bir şeyi olur. Thornick iç cebinden bir hap kutusu çıkarıp içinden bir tane aldı ve ağzına koydu. Bir yudum suyla hızlıca yuttu ve sonra kadehini kaldırdı. İyilikler ve karşılığında yapılan iyiliklere yesper, siyaset böyle yürür. Stenberg soğuk soğuk gülümsedi, maden suyu şişesini John Thorning'in kendinden pek bir memnun suratında parçalamamak için kendisini zor tutuyordu. Ben şöyle düşünüyorum, Thorning sesi biraz yumuşamıştı. Düzenli buluşalım, haftada bir mesela, meseleleri tartışalım. Bana planlarını anlat, fikirlerimi belirtip tecrübemi paylaşayım ki sen de eldeki en iyi çözüme ulaş. Senin ofisinde buluşabiliriz. Ne de olsa Adalet Bakanı olan sensin. Julia zayıf bağlantıyı güçlendirmek için telefonunu kulağına daha da bastırdı. Bölgedeki antenlerin hepsi birbirlerini engelliyor ve Emniyet Müdürlüğü binasının çevresindeki alanda bir ölü bölge oluşturuyorlardı. Ancak Julia'nın arama için daha iyi bir yer arayacak vakti yoktu. Yavaşça ilerledi ve park edilmiş iki polis arabasının arasına girdi. Yani kasap parayı alıp kaçabilmek için Gilsen'i mi öldürdü? Valli'nin memnuniyeti birden çok daha belirginleşmişti. Evet öyle görünüyor dedi Julia, hala önceki günkü olayların şokunu yaşamaktaydı ve işe dönmeden önce evde geçirdiği birkaç saatte neredeyse hiç uyumamıştı. Kasap onları kandırmıştı. Hepsini ama muhtemelen en çok Amante'yi. Bu kesinlikle muhteşem. Waldin sanki kahkahalara boğulacakmış gibi konuşuyordu. Hüküm giymiş bir polis katili, ülkenin en sıkı korunan hapishanelerinden birinde bir cinayet daha işliyor ve bölgesel suçlar birimi memurundan çaldığı anahtarı kullanarak firar ediyor. Bu memur tüm düzenlemelere karşın onu tek başına sorgulayan sivil bir çalışan. Ve şimdi dört gardiyan hastanede. Peki kasaba ne olduğunu biliyor muyuz? Dalgıçlar bu sabah minibüsü incelemişler ve boş olduğunu belirtmişler. Yani kasabın kaçtığından eminiz dedi Julia. Bir iz köpeği dün akşam geç saatlerde bir sahilde kan lekesi bulmuş ama izler yerleşim bölgesine ulaştığında kesilmiş. Ulusal alarm verdi. Collander'de kasabın baldızı Cassandra Nigre'nin gözetlenmesini emretmiş. Anlaşılan kasap yeğenine pek bir bağlıymış. Onlarla irtibata geçmeye çalışacağını varsayıyoruz. Varsayıyorsunuz öyle mi? Şu anda Staffan Collander dizleri üzerine çökmüş. Kasabın ülkeden kaçmak yerine ailesiyle iletişime geçecek kadar aptal olması için dua ediyordur. Eğer basın bölgesel suçlar biriminin liderinin bir polis katili tarafından kandırıldığını öğrenirse Collander'in bir sonraki işi polis yazışma kağıdının kalınlığı üzerine tek kişilik bir soruşturma olur. Julia cevap vermedi. Vali'nin fesatlığı onu huzursuz ediyordu. Hüküm giymiş bir katilin kaçması ve yeniden adam öldürmesi kesinlikle sevinilecek şey değildi. Altın çocukla ne haber peki? Amante, onun akıbeti nedir? Collander'in doğrudan talimatıyla ikinci bir emre kadar görevden uzaklaştırıldı. Julia bir araba penceresindeki yansımasına surat ekşitti. Gözlerinin altındaki halkalar belirgindi, bitkindi, tek istediği uyumaktı. Ancak Valli'ni bilgilendireceğine dair söz vermişti. Eve dönüp yatmadan önce bu işi aradan çıkarması daha iyi olurdu. Ben de öyle düşünmüştüm dedi Valli'nin. O salak bir daha bir polis soruşturmasının kenarından kıyısından geçmemeli. Üvey babası her kim olursa olsun. Siviller asla gerçek polis işlerine bulaştırılmamalı. İşler hep sarpa sarıyor. Ama Amante parçalanmış ceset meselesinden yüzünün akıyla çıktı.
Yulia şimdi savunma halinde olduğunu fark etti. Elbette Amante kandırılmıştı, ancak o duruma hiç sokulmamalıydı. Yulia da odada olmalı, bunda ısrarcı davranmalıydı. Person ve Kollandra sözünü geçirebilmeliydi.
Yapma ama Yulia, güvenlik polisi dosyayı almadan önce en fazla 3-4 gün beraber çalıştınız. Amante o kadar zamanda ne başardı ki?
Kurbanı teşhis etmeyi başardı, dedi Yulia üzerine düşünmeden.
Öyle mi? Bundan bahsetmemiştim. Bu ne zaman oldu?
Birkaç gün önce, ama robot resimle teşhis ettiğimiz için önce kesinleştirmek istedik.
Yulia dudaklarını ısırdı. Sıradaki sorunun ne olduğunu biliyordu. Kim peki?
Yulia derin bir nefes aldı. Zihninde sırıtan kuru kafa vardı. Kelimeler ağzında hazırdı. Kızılca kıyametin kopma vakti gelmişti.
David Saraç, dedi.
Telefonda bir süre sessizlik oldu.
Bundan ne kadar süredir şüpheleniyordunuz?
Valinin sesindeki neşe tamamen kaybolmuştu. Dediğim gibi yalnızca birkaç gündür.
Ve şu ana kadar bana anlatmamayı tercih ettiniz.
Açıkçası zamanım olmadı ve zaten tamamen emin değildik. Bu son kısım masum bir yalandı, ama argümanını zamanım yoktu savunmasından başka bir şey de güçlendirmesi gerekiyordu.
Valini cumartesi akşamı bile arayabilirdi, ama ona anlatacak daha fazla şeyi olmasını, gizemli Frank'ın kimliğini teşhis etmeyi istemişti. Böylelikle Valli'den yalnızca teşhis edilmiş bir kurban değil, aynı zamanda olası bir fail de vermiş olacaktı.
Person'la cuma konuştuk, ancak tamamen karşı çıktı, diye devam etti Yulia. Saraj'ın bir bakım evine kapatıldığında ısrarcıydı, o yüzden seni aramanın pek bir manası yoktu.
Ama seni biraz olsan tanıyorsam, başkomiser Person'un sözüne güvenecek biri olmadığını biliyorum.
Değilim. Bu yüzden hafta sonu bakım evini kontrol ettik. Saraç Şubat ayının sonunda kaçmış. Aşağı yukarı cesedimizin suya atıldığı zamanlarda. Bakıcılardan biri kaçmasına yardımcı olmuş. Bakıcıya göre bütün her şeyi Frank diye bir adam planlamış ve Saraç'ın kaçışı için para ödemiş. Bundan daha öteye ilerleyemedik. Ve açıkçası pazartesi seni arayıp durumu anlatacaktım. Ama Ebu Hamza cinayeti yaşandı. Onu kasabın firarı izledi.
Hatta yine sessizlik oldu. Sonra Vallin Ayze'yi ağzına yaklaştırırken bir çıtırtı duyuldu. Sesi aniden neredeyse mahrem bir hava kazandı. David Saraç 25 Şubat'ta İsveç'ten ayrıldı. Emniyet Genel Müdürü ve birkaç yakın sırdaş dışında bundan kimsenin haberi yok. Bakım evindeki başhekime göre Saraç iyi durumda değildi ve çevresine tepki göstermiyordu. Ama 25 Şubat sabahı aniden ortadan kaybolmuş. Tek bildiğimiz, pasaportunu almak için evine Stockholm'a gitti ve sonra izini Frankfurt'ta bulduk. Aynı akşam Belgrad'a uçmuş. AB yetki alanının dışına çıktığında onu bulmak için yapabileceğimiz pek bir şey kalmadı. Uluslararası bir arama izni çıkaramadık. Zira Saraç herhangi bir suçun şüphelisi değil. Böyle nedenlerden ötürü meselenin kısa vadede gizli tutulması kararlaştırıldı.
Vay canına, dedi Yulia söyleyecek daha iyi bir şey bulamayarak. Vali'nin söylediklerini kafasında oturtmaya, bu yeni bilgiyi hali hazırda bildikleriyle birleştirmeye çalıştı. Saraç'ın kaçtığı gerçeğini gizledilerse, bu Person'un doğruyu söylediği, Saraç'ın bakım evinde olduğuna gerçekten inandığı anlamına geliyordu. Saraç'ın kaçtığı haberi Şişko Piç Kurusu'nun basına sızdırmaması için fazla iyi bir dedikoduydu.
Evet, vay canına da denilebilir, dedi Valin. Robot resminden başka kurbanın gerçekten Saraç olduğunu kanıtlayan bir şey buldunuz mu? Parmak izi ya da kesin bir DNA işleşmesi falan.
Hayır, kurbanın DNA'sı Scarpe'de bulunan bazı DNA'larla uyumlu fakat belirli bir kişiyi de değil. Ve uyumun yüzdesi cesedin durumu sebebiyle ortalamanın altında. Ancak Amante'nin çıkarttığı robot resim kafatası röntgenini bas alıyor. Yani oldukça güvenilir. Ben Saraç olduğundan eminim, tarihler de uyuyor. Cesedin Şubat sonu Mart başından beri suda olması gerekiyor. Saraç Belgrad'dan oldukça çabuk dönmüş olmalı.
Hatta bir sessizlik daha oldu ve Yulia birkaç saniyeliğine telefonun kapandığını sandı. Derken Valin yeniden konuştu. Eğer dediğin doğruysa ve kurban gerçekten Sarac ise kıyamet kopacaktır. Çok dikkatli hareket etmeniz Yulia. Bu mesele çok önemli. Benim tavsiyem araştırmaya devam etmen. İşi daha ileri götürebilmem için %100 emin olmamız gerekir. Elbette persona hiçbir şey söyleyemezsin. Bu aramızda kalmalı. Başka birisiyle konuştun mu?
Scarpe'den iki muhtemel tanığı sorguladık. Atıf kasap pazar günü ziyaret ettiğimiz.
Pekala, bu kasabın neden özellikle Amante ile konuşmak istediğini açıklıyor. Diğer tanık kimdi?
Sarac'ın kişisel yardımcısı Natalie Aden.
Oscar Wilde'in telefonunu yavaşça bıraktı. Julia Gabrielson'un ona söylediklerini sindirmeye çalışırken uzun süre masasında oturdu. David Sarac ölmüştü. İyi bir polis memuruydu ama felç ve araba kazası onu değiştirmiş, bir kahraman olarak nam salmış adamı sorunlu bir enkaza çevirmişti. Firar etmeyi başardığında herkes şoke olmuştu. Şimdi de Sarac öldürülmüştü. Ve bir süre için bunu yalnızca Wallin, Julia Gabrielson ve o kabus herif Amante bilecekti. Soru şuydu: Wallin kendi elini güçlendirmek için bu bilgiyi nasıl kullanabilirdi? Bunu iyice düşünmeliydi. Ancak bu esnada ilgilenmesi gereken başka bir konu daha vardı. Natalie Aden'in kurallara uymayı öğrenmesi gerekiyordu. Wallin cep telefonunu aldı ve doğru kişiyi bulana kadar aşağı indi. Ancak tam düğmeye basıp aramayı yapacağı sırada tereddüt etti. Yanan bir şeyin kokusunu alır gibi oldu. Hafifçe açık olan pencerenin yanına gitti. Kaldırımda bir belediye çalışanı buharlı bir ot sökenle bitkileri koparmaktaydı. Kaldırım taşlarının arasından boy vermiş büyükçe yemyeşil bir hindibaya doğru ilerliyordu. Wallin elinde telefonuyla öylece durdu ve ancak alevler bitkiyi haşlayıp yeryüzünden sildikten sonra aramayı yaptı.
15. ayrımın sonu. Sayfa 163.